Ayrım 24, sayfa 157. Din sosyolojisi. Din sosyolojisi çalışmaları, onun belki de dünya tarihi perspektifinden bakarak gerçekleştirdiği toplum analizinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Weber'in bu çalışmaları, dünya görüşleriyle iktisadi sistem arasında ilişki kurmasından dolayı, iktisat sosyolojisi ile ilgili araştırmalar olarak da değerlendirilebilmektedir. Weber'in büyük çabası, dünya görüşlerinin ve yaşam biçimlerinin toplumsal ve iktisadi hayatı belirlediğini göstermek olmuştur. Yazıları buna uygun olarak, İktisat Ahlakı ve Dünya Dinleri ana başlığı altında kaleme alınmıştır. Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm gibi Asya dinlerini ve onların kutsal öğretilerini incelemiş, aynı zamanda da bu dinlerin varlık bulduğu alanlardaki ekonomik gelişmeleri de gözlemlemiştir. Bunun yanında İslam ve Yahudilikle de ilgilenmiş ve dini tasavvurlar ile iktisadi tarzlar arasında yakın bir ilişki kurmuştur. En bilinen çalışması ise Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhudur. Bu eserinde Weber, kapitalizmin Kalvinizm ve kader öğretisi ile yakından alakalı olduğunu ve Katoliklerin Protestanlara oranla modern meslekleri ve eğitim alanlarını daha az seçtiklerini göstermiştir. Örneğin araştırmanın yapıldığı zamanda Katolikler endüstride genelde birer uzman değil, zanaatkardırlar. Benzer şekilde modern liselerden ziyade daha geleneksel okulları tercih etmektedirler. Bu, manevi tutumla yakından alakalıdır. Weber'in birçok diğer makalesinde gündeme getirdiği kapitalizmin ruhu hem paraya biçilen değeri hem de tutumluluğu etkilemektedir. Bunların Protestan iş anlayışına yansıması bir fazilet olarak alçak gönüllülük, manevi züht ve mesleğe kendini adama şeklinde tezahür etmektedir. Manevi züht aynı zamanda Protestan iş ahlakı için ideal tip olur. Max Weber bu manevi zühtün tarihsel süreç içerisinde nasıl Protestan etiğinin bir parçası olduğunu anlamaya çalışmıştı. Manevi zühtün tatbiki bir keşiş hayatı manasına gelmemektedir. Mistizm Protestanlıkta Katolik'te olduğundan daha farklı bir anlama sahiptir. Bir başka deyişle, söz konusu olan dünyadan el etek çekmek değil, mistik pratiklerle iş için yeni güçler yaratmaktadır. Bundan başka, bir kere hata yapıldığında her şeyin kaybedilebileceği düşüncesi vardır. Kazançlar, Katoliklikte olduğu gibi hesaplara aktarılmaz. Protestanlıkta, Katoliklikte olduğu gibi günah çıkarma yoktur. Mülk, Tanrı sevgisinin bir göstergesi olarak kabul edilmekle birlikte, Kalvinist papazların ifade ettikleri gibi biriktirildiğinde yahut zevk için harcandığında günah olarak addedilir. Önemli olan ve Tanrı'nın da arzusu çalışmak ve mülkün sefasından feragat etmektir. Kalvinist ruh manevi zühdü teşvik eder ve sermayenin arttırılmasını da onaylar. Bu sebepten dolayı kapitalizm Katolik değil, Protestan ülkelerde ortaya çıkmıştır. Şüphesiz bu çalışma aynı zamanda endüstri toplumunun ortaya çıkışına ilişkin Marksist analize de bir cevap olma iddiası taşıyordu ve zaten çoğunlukla da böyle anlaşıldı. Din sosyolojisi çalışmalarında Weber, ilkel kültürden hareket etmiş ve dünya görüşlerini bir toplumun yaşamsal ilişkilerinde belirleyici güç olarak görmüştür. Bu sebeple O aynı zamanda kültür sosyolojisinin kurucusu olarak da görülebilir. Bilim teorisi yazılarında Weber, kendi bilim teorisini formüle etmiş ve bilim ile siyaset arasına kesin bir çizgi çekilmesi gerektiğini söylemiştir. Ona göre, daha önce birçok kez vaki olduğu üzere, üniversite sınıfları profesörlerin kendi siyasi görüşlerini yaydıkları bir yer değil, rasyonel kuramsal tartışmaların yapıldığı mekanlar olmalıdır. Bilimlerin değer yargısından arındırılması düşüncesi meslektaşları ile arasının açılmasına ve daha sonra da bilim adamları cemiyeti ile köprüleri atmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda Weber'in iki konuşması hem onun temel pozisyonunu göstermesi, hem düşüncesinin kavranması, hem de kolay okunur olmaları sebebiyle zikredilmeye değerdir. Meslek olarak bilim ve meslek olarak siyaset. Weber'in dile getirdiği nesnellik talebi birçok tartışmaya yol açmıştır. Bilimin değer yargısından arındırılmış olması gerektiği yahut olup olmayacağı tartışması, Weber'in çalışmalarının kısaltılmış bir yorumuna dayanmaktadır. Weber, değer yargıları ve değer ilişkileri ayrımı yapmıştır. Her insani eylem burada Weber'le müttefikiz tabii ki bir değerle ilişkilidir ve bu da zaten anlamacı sosyolojiyi mümkün kılan şarttır. Bunun gibi her araştırmacı bir takım değerlere sahiptir ve örneğin bu duruşa göre araştırma konusunu seçer. Bu değerleri bilim adamları açıkça ortaya koymalıdır. Bilimsel bilgi hiçbir zaman bilim adamının bilgi etme amacından bağımsız düşünülemez. Fakat olguların analizi değer yargılarından arındırılmalıdır. Weber'in dikkat çektiği nokta, bilimsel çıkış noktasının sınanabilir olduğu ve başka araştırmacıların bilimsel süreci takip edebileceğidir. Bilim adamları daima araştırmalarında tecrübeye dair naif bir inancın olmamasına dikkat etmeli ve kendilerine farklı ihtimallerin mümkün olup olmadığını sormalıdırlar. Weber'in değer yargısından arınmışlık postu 6, toplumsal eylemlerin analizinin değer yargılarından arınmış olarak yapılması gerektiğidir. Bu, aynı zamanda söz konusu eylemlerin bir takım değer yargıları ile yaftalanmaması gerektiğini de işaret eder. Bu bağlamda Weber, düşünce ahlakı ile sorumluluk ahlakı ayrımı yapar. Düşünce ahlakı, dünya görüşleri ile bağlantılıdır ve siyasette karşımıza çıkar. Sorumluluk ahlakı ise rasyonalizmin gereği olup bilimin tipik bir formudur. Weber'in düşüncelerinin özeti olan onun Ekonomi ve Toplum isimli kitabındaki makalelerde bulunabilir. Bu kitapta çoğu ölümünden sonra yayınlanan din sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve iktidar sosyolojisi ile ilgili makaleler vardır. Özellikle önemli olan bu kitabın birinci bölümünü oluşturan Sosyolojinin Temel Kavramları isimli kısmıdır. İlk cümlede Weber, bilim anlayışının temellerini ortaya koyarak anlamacı sosyolojinin temellerini atar. Sosyoloji, toplumsal eylemi yorumlama yoluyla anlamak, böylece toplumsal eylemin akışını ve etkilerini nedensel olarak açıklamak isteyen bir bilimdir. Eylem kavramını bireyin öznel bir anlam yükleyerek yaptığı, ister dışa vursun, ister iç dünyasında kalsın, ister bir safsaklamadan, isterse bir hoşgörüden oluşsun, belirleyici olan şey ona ne ölçüde öznel bir anlam yüklemekte olduğudur. Her türlü insan davranışını anlatmak için kullanıyoruz. Toplumsal eylem ise onu yapan bireyin ona bağladığı öznel anlam gereğince başkalarının davranışlarını göz önünde bulunduran ve buna göre bir seyir izleyen eylemdir. Toplumsal eylem. Max Weber'in temel kavramı toplumsal eylemdir ve onun oluşturduğu tanım bugün de geçerliliğini korumaktadır. Burada önemli olan nokta eylemi davranıştan ayırt etmektir ve Weber ayırt edici kriter olarak anlamı görür. Eylem bir anlama sahiptir. Daha spesifik olarak ifade edilecek olursa, eylem bir amaca matuftur ve belli bir niyet sonucunda ortaya çıkar. Karşıt yönlerden gelen iki kişinin çarpışması bir davranıştır. Hiç kimse bir diğerine rahatsızlık vermek istememiştir. Yürümek gibi yaptığımız pek çok hareket, Weber'e göre daha çok davranış sınıfına girer. Fakat örneğin bir randevuya yetişmek için hızlı yürümek kasıtlı bir davranıştır ve bu sebepten dolayı da bir eylemdir. Bir başka önemli ayrım içsel ve dışsal pratikler ayrımıdır. Toplumsal eylem zorunlu olarak görünür olmak zorunda değildir, bir düşünce de olabilir. Fakat bu ayrım Weber'in sosyolojik temel kavramlara ilişkin bu yazısında ayrıntılandırılmamıştır. Bu husus 1899'da Viyana'da doğup büyümüş ve 1939'da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş anlamacı, sosyolojinin bir türü olarak da görülebilecek etnometodolojinin öncülerinden Alfred Schütz'ün toplumsal dünya analizinde merkezi konu haline geldi. Toplumsal eylem eğer düşüncede de gerçekleşebiliyorsa, o halde doğal olarak düşüncede ne olduğunun da bilinmesi gerekir. Weber bunu aktörün eyleminde bir amaç takip etmesi ve ona bir anlam vermesi anlamında kullanır. Gerçekçi bir anlayışa sahip olan Weber'in yukarıda ifade edilenleri düşüncelerin analizini yapmak manasında değil de anlamı gözlemlenebilir olan eylemden çıkarmak anlamında kullandığını söylemek daha mantıklıdır. Bu eylemler diğer insanları da hesaba katıyorsa toplumsal eylemden bahsedilebilir. Bir Sosyolojiye Giriş kitabında Bahdat 1984 şöyle bir örnek verilmektedir. Bir profesör vereceği dersi düşünerek ormanda sabah yürüyüşüne çıkmış ve eve döndüğünde dersin içeriğini ve planını kafasında tamamlamıştır. Bu bir toplumsal eylem sayılabilir mi? Cevap şöyledir. Evet. Onun eylemi, parantez dersi tasarlamak, bir anlama sahiptir. Ormanda yürürken bir içerik ve plan üretmek istemiştir. Bu, düşünme ve yürüme davranışını eylem olarak kabul etmek için yeterlidir. Bildiğimiz gibi bir dersin amacı öğrenciye bir öz sunmaktır. Kural olarak profesör öğrencilerinin nelerden haberdar olduklarını ve hangi öze ihtiyaç duyduklarını bilmeli, dersini buna göre tasarlamalıdır. Konsept öğrencilerin ihtiyaçlarına göre oluşturulur. Bu sebepten dolayı davranış toplumsal bir eylemdir. Bazıları belki profesörün öğrencilerle daha az ilgilenmesi gerektiğini ve esas olarak bilim yapmakla vazifeli olduğunu söyleyebilir. Fakat yine de bu bir toplumsal eylem sayılabilir. Profesör böyle bir durumda da aklından geçenlerin meslektaşları tarafından nasıl karşılanacağını, bilim camiasında nasıl bir yankı bulacağını düşünmüş olabilir. Bu durumda da başkalarını dahil etmiş olurdu. Fakat eğer profesör sadece vereceği dersin özünü düşünmüş olsaydı, davranışı toplumsal eylem değil sadece eylem olurdu. Ders onun için bir monolog da olabilirdi. Bu mümkün. Fakat genel için geçerli bir kural değildir. Profesörün eylemini toplumsal eylem olarak sınıflandırıyorsak bu, dersin zihnimizde bir anlama karşılık gelmesinden dolayıdır. Söz konusu durumu, ormanda yürüyen bir profesör, çıplak bir gözlem ile tespit etmek mümkün değildir. O nedenle Bir eylemi anlayabilmek için gözlemden öte bir şeyler bilmemiz gerekir. Bir arka plan bilgisine ihtiyacımız vardır. Arka plan bilgisine sahip olmadan eylemleri yorumlayabileceğimizi düşünmek yanlış bir inanış olurdu. Max Weber çalışmalarında bir amaca ulaşmayı arzulayan eylem türü olarak sınıflandırdığı amaç yönelimli eylemi en önemli toplumsal eylem biçimi olarak gördüğü noktasında hiçbir şüphe bırakmamıştır. Fakat aynı zamanda başka biçimleri de tanır. Eğer anlam bir değeri gerçekleştirmek üzere yapılan eylemden oluşuyorsa bunu değer yönelimli eylem olarak adlandırır. Bir profesör sadece dersini mümkün olduğunca iyi bir biçimde vermek gerektiğini düşünüyorsa Weber bunu değer yönelimli eylem olarak kabul eder. Fakat profesör bunu dersini alan öğrenciler için cazip kılmanın bir unsuru olarak telakki etmişse amaç yine bir değere dayanmasına rağmen eylem amaç yönelimli olarak kabul edilir. İnsanın alıştığı için geleneksel biçimde davranması da mümkündür. Bu tür eylemi Weber geleneksel eylem olarak adlandırır. Son olarak onun etkilerini zikretmek de anlamlı olabilir. Duyguları akışına bırakan eylemleri Weber duygusal eylem olarak adlandırır. Bu onun en az sempati duyduğu eylem türüdür. Anlamak ve açıklamak. Weber, yukarıda zikredilen eserinde sosyoloji bilimini yorumlayarak anlayan ve nedensel olarak açıklayan bir bilim olarak tanımlar. Yukarıda verilen, ormanda yürüyüşe çıkmış profesör örneğini tekrar kullanırsak konuyu şu şekilde açıklamak mümkün olabilir. Max Weber, Sosyolojide Temel Kavramlar makalesinde oduncu örneğini verir. Bedensel işleri sevenler o makaleyi okumalıdırlar. Ellerini arkasına bağlamış ormanda yürüyen bir adam görüyoruz. Etrafına bakmıyor. Daha çok gözlerini uzaklara dikmiş ve tefekkür ediyor. Bir tanıdığına rastlıyor. Başını sallıyor. Fakat durup muhabbet etmiyor. Zaman zaman duruyor, bir deftere not alıyor ve teknik yönelimli bir insan olarak elindeki alete konuşarak düşündüklerini kaydediyor. Buradan adamın ormanda yürüyüşünün belli bir anlamı olduğunu çıkarabiliriz. Bu aynı zamanda bir eylem olarak da tasnif edilebilir. O doğada zevk için geziyor olsaydı da yaptığı yine bir eylem sayılabilirdi. Fakat tefekküre dalmış olduğundan yürüyüşünün başka bir anlamı olduğunu anlayabiliriz. Profesörün bu eyleminin belli bir anlamı olduğu açıktır. Bu, gözlemci için aktüel anlamadır. Davranış örneğimizde yürüme anlamlı olarak algılandığı için eylem olur. İkinci adım ise bunun hangi anlam ile bağlantılı olduğunu öğrenmek, yani yaptığı şeyi neden yaptığını öğrenmektir. Bu adım açıklamacı anlamaya götüren bir kavrayıştır. Bu noktadan sonra gözlem yeterli olmamaktadır. Bir açıklama için çeşitli ihtimaller söz konusu olabilir. Basit bir yol olarak kendi ön bilgimize dönmemiz gösterilebilir. Ormanda bir yürüyüş esnasında tefekküre dalmak sıradan bir durum olarak kabul edilebilir. Elbette bu çok gelişigüzel bir açıklama da olabilir. Zira başka birine göre bir kafede düşünmek çok daha uygundur. Bu düşünceye göre profesör sadece bir kafe bulamadığı için ormana gitmiş de olabilir. Yani burada farklı ihtimalleri gündeme getirmek mümkündür. Profesörün davranışını tafsilatlı bir şekilde açıklayabilmemiz, onun bir üniversitede profesör olduğu bilgisiyle beraber daha mümkün hale gelebilir. Üniversite hocalarının dersler verdiği ve bu derslere hazırlanmak zorunda olduklarını düşünürsek, bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve konuyu daha iyi anlayabiliriz. Bunun da ötesinde bir dersin ne anlama geldiğini ve profesörün öğrencileri hesaba katması gerektiğini bilirsek, onun davranışını toplumsal eylem olarak yorumlayabiliriz. O bir ders hazırladı, ve bu dersi öğrencilerin seviyesine göre tasarladığı için bir eylemde bulunmaktadır. Açıklama sadece profesörün motivasyonunu göz önüne alan subjektif değerlendirmelerin ötesinde daha genel bir zeminde gerçekleştirilir. Gerçi açıklamacı anlamayı bu zemine dayanarak yaparız ama ortaya koyduğumuz esas soru hangi genel, tarihsel olarak geçerli özelliklerin onun eyleme için bir ölçü olabileceğidir. Bir durumu sadece sezgilerimize değil, düzenli ve kurallı olan nomolojik bilgimize dayanarak yorumlarız. Örneğin, böylelikle açıklamamızı bir ders etiğine dayandırabiliriz. Farklı ihtimalleri göz önüne alırız. Ormanda yürüyüş yerine kafeye gitme gibi. Son olarak düşünme süreci üzerine olan bilgiyi göz önüne alırız. Örneğin, böyle bir durumda yalnız kalmanın gerekliliği gibi. Bu eylemi geleneksel bir eylemin parçası olarak yorumlamak, profesörün babasının da bir profesör olduğu ve ormanda yürüyüş yapmanın bir gelenek olduğu bilgisiyle mümkün hale gelebilir. Bunun haricinde başka bir sürü ihtimal gündeme getirilebilir. Söz konusu durum ve gözlenen kişi hakkında ne kadar genel ve spesifik bilgiye sahip olursak açıklamamız o denli geçerlilik kazanacaktır. Anlamanın her iki şekli de aktüel ve açıklamacı, bir eylemin anlamını kavramak ve çözmek için gereklidir. Anlamacı sosyolojinin dilteğin tin bilimlerine biçtiği rolde olduğu gibi sadece manevi hayatın açıklanması amacını gütmediği, daha çok niçin belirli eylemlerin gerçekleştiği sorusunu yanıtlama peşinde koştuğunu bilmek önemlidir. Anlama ve açıklama Weber'e göre iki zıt kavram değil, daha çok birbirine ait iki kavramsal kategoridir. Weber, anlama ve açıklama kavramlarının birlikteliğiyle yeni bilime bir görev yüklemiştir. Anlama bireysel eyleme değil, toplumun tarihine odaklanmaktadır. Tarihsel olayları mülakat yapacak kimse olmasa bile anlamak mümkündür. Anlama sürecinde adım adım eylemin sonuçlarını ve insanların motivasyonlarını takip eder ve daha ileri bir ilişki içerisinde sınıflandırırız. Daima eylemin bireyler için ne anlama geldiğini anlamaya çalışmalıyız. Toplumun anlaşılmasında tarihsel nesnel açıklama ile subjektif anlam birlikte bulunduğundan bir gerçeklik bilimi olan sosyolojiyi doğa bilimleri gibi belirli kanunlara tabi bir bilim gibi görmemek gerekir. İnsani eylemler içinde genel geçer kanunlar söz konusu olsaydı bile, buna rağmen eylemler belirli bir tarihsel zamanda bireyler tarafından gerçekleştirilmiş, düzenlenmiş ve değiştirilmiş olurdu. Yani tarihsel bağlamda gerçekleşmiş olanlar için genel geçer kanunlar aramak anlamsızdır. Bu, gerçeklik üzerine içeriksel olarak bir şey söylemeyecek kadar genel olurdu. Bunun tersine, sosyal bilimin vazifesi, eylemi de aydınlatan toplumsal gerçeklik üzerine bilgi edinmektir. Yani söz konusu olan gerçekliği temellendirmektir.